Merhaba. Son dönem verilerine baktığımızda gözümüze orta sınıfın önemli ölçüde eridiğini, daraldığını, güçsüzleştiğini tespit eden veriler çıkıyor. 80'li yılların orta direği meşhur. Şimdi orta sınıf diye tarif ettiğimiz kesim kim? Ağırlıkla beyaz yakalı diye tarif ettiğimiz ya da bunların emeklisi diye tarif ettiğimiz insanlar. Sabit bir ücretli çalışmış ağırlıkla kesimler. Kamuda ya da özel sektörde ya da buralarda çalışıp emekli olmuş. Bir sabit gelirle hayatını sürdürmeye çalışan kesimler. Bunlar hani bugünün koşullarıyla ortalama 100 bin liranın üstünde hanelerine para giren kesimler. Bu kesimlerin kamuda çalışanları ayrı, özel sektörde çalışanları ayrı, emekli olanları ayrı bir darboğaz yaşıyor. Bunların bir biçimiyle evi olanları bu sıkıntıyı daha hafif atlatıyor ama barınma sorununu ev sahibi olmadığı için kira ile çözmeye çalışanları bu sorunu çok daha ağır yaşıyor. Çünkü masrafların içerisinde çok ciddi bir şekilde bir de kira maliyeti var. Bunu da ödemek zorunda kalıyorlar. Öteki taraftan gıda enflasyonu astronomik bir şekilde yüksek. Hem de kendi kendine yettiğini söylediğimiz bir tarım ülkesinde şu an işte Rusya-Ukrayna savaş yapıyor ve buğday krizi yaşıyoruz. Halbuki biz bu buğday tahıl ambarı bir ülkeyiz. Onun krizini yaşıyoruz. Üst tarafı denizle çevrili deniz ürünlerinden. Her tarafında et üretimi yapılabilir bir ülkede. Bunların hepsine ulaşmakta toplum bir ağır kriz yaşıyor. Son 10 yılda ücretler %700-800 civarında artmış. TÜFE %971 artmış. Ama et, balık %1900-1800 artmış. Gıda ürünlerinin fiyatı ücretlerin iki katından fazla artmış vaziyette. Dolayısıyla vatandaş bir gıdaya erişemiyor. İki, barınma sorunu var ise barınma sorununu giderebilmek anlamında derin bir kriz yaşıyor. Üç, kirada ya da ev sahibi. Evin müteferrik giderleri. Isınma, soğutma, elektrik, su ve bunlar da toplam giderler içerisinde ciddi paylar almaya başladı. Çünkü hayat o ölçüde pahalandığı için bunların hepsinde de dramatik artışlar var. Dolayısıyla orta kesim maaşıyla esasında bu giderlerini karşılayan, üstüne de gönlüne göre giyebilme ya da giyebilme anlamında kendince hayat tarzının gerektirdiklerini yapabilen bir kesim. Şimdi gördüğünden geri kalmış vaziyette. Daha önce yediğini yiyemiyor. Daha önce ayda iki kere et yiyorsa bir yiyor. Bir sefer yiyorsa tavuğa geçiyor. Tavuk yiyorsa onu da yiyemiyor. Daha önce ayda bir sefer dışarıda yiyor ise artık üç ayda bir sefer giderse öpüp başına koyuyor. Böyle bir daralma var orta sınıfta. Rakamlara baktığımızda da şunu görüyoruz. 2016 ile 2023-24 yılları arasında en %20'lik dilimler içerisinde ele aldığımızda bir tek en zengin %20'nin toplam gelirden aldığı pay artmış. En zengin %20 2,5 puandan daha fazla toplam gelirden pay alır hale gelmiş. Toplam ülkenin gelirinin %50'sini en zengin %20 alıyor. Geri kalan %80 %50'yi paylaşmak durumunda. Bunun en altındaki %6'yı bir üstündeki %10'unu 15'ini alacağım derdinde orta sınıf diye tarif ettiğimiz ikinci ve üçüncü %20'lik kesimler son birkaç yılda yaklaşık 1,5-2 puan azalmış toplam gelirden aldığı pay. Bu rakamlar %1'dir 1,5'tur diye bakıyorsunuz ama toplam gelirin içerisinden alınan paylar olduğu için esasında daha somut söyleyeyim. Herkesin cebinden şu günün parasıyla aylık bir asgari ücrete yakın para azalmış vaziyette. Yani alım gücünüzden. Rakamlar bunu gösteriyor. Geliri ile gideri orantılı artmıyor. Gelirleri sabit, giderleri ise hem gıdada, hem barınmada, hem ulaşımda, hem elektrikte, suda, doğalgazda, her tür zorunlu giderde gideri gelirinden çok daha fazla artıyor. Diğer taraftan bunun emeklisi daha ağır bir buhran içerisinde. Topluma dendi ki emekliler, çok üzülerek söylüyorum, sırtımıza yük oldu. Bu lafları kullandılar. EYT ile bunları emekli yaptık. İşte muhalefet bunu ısrar ettiği için seçim öncesi yaptık. Hep onların yüzünden oldu. Yoksa emekli de ekonomi de bu halde olmazdı dedikleri bir şey. Ama rakamlar da bunu söylemiyor. Emekli sayısı hakikaten EYT'den sonra artmış ama emeklinin bütçeden aldığı pay %2,5 civarında azalmış. Bu ne demek? Daha fazla sayıda emekliye çok daha az maaş veriyorsunuz. Emeklinin maaşını olması gerektiği kadar arttırmıyorsunuz. Asgari ücretlinin 1,5 katıydı 20 sene önce yaklaşık emekli maaşı. Şimdi asgari ücretlinin yarısına neredeyse yaklaştı. Emekli maaşı 14 bin lira, 13 bin lira. Bu paralarla emekli yaşamaya çalışıyor. Eğer çalıştığı dönemde emekli bir de ev sahibi olmadıysa hakikaten orta sınıftan bir alt sınıfa düştü. Kırılgan bir kesim olarak yaşıyor idi ve dar gelirli bir hale geldi. Artık hakikaten evine ekmek götürmekte, sağlıklı beslenmekte, hatta bir bölümü ilaca yaşı itibariyle erişmekte zorlanır hale geldi. Dolayısıyla bu uygulanan ekonomi politikalarının birçok açıdan yanlışlarına da işaret ediyor. Ekonomi politikaları irrasyonelden rasyonele geçti diye şükreder hale geldik. Çünkü uzunca bir süre epistemolojik kopuşla bir irrasyonel faizi sebep gören bir politikayla ülke ekonomisi ağır günler yaşadı. Esasında hani komik bir tabirle bir şey denediler. Öyle bir lüksü yok ülke yönetiminin. Denedikleri şeyin otoyolda ters yöne gitmek olduğunu da herkes gördü. Ama bunun bedeli çok ağır oldu. Bununla bir takım insanlar yoksullaştı. Zengin daha zenginleşti. Bunlara kur korumalı mevduatla ciddi bir kaynak ayrıldı. Her sefer anlatıyorum. Kur korumalı mevduat bu insanların daha zengin olmasının bir aracı oldu. Sokakta gördüğünüz bu da yiyor, içiyor. Bütün restoranlar dolu, AVM'ler dolu dediğiniz kesim o %20'lik kesim. Bu kesimin aldığı pay arttı. Bunlar daha rahat yaşıyor. Peki onların parasını nereden verdiniz? Başta kur korumalı mevduattan verdiniz. Çünkü olmayan bir parayı dövize gitme diye yanlış politikalarınızla hazineden karşıladınız. Merkez Bankası tarihinde ilk kez zarar etti. Hazine kur korumalı mevduat için 1 trilyon 250 milyar bir kaynak ayırdı. Ve bu para emekliye verilemedi. Bu para öğrenciye verilemedi. Bu para ücretliye verilemedi. Bu para memura verilemedi. Bunlar orta sınıf işte. Bunlara veremediğiniz para onların erişemediği gıda, gidemediği seyahat yahut yiyemediği yemek, oturamadığı konut demek. Yahut riski olduğu halde başına çökeceğini bildiği halde değiştiremediği ev demek. Deprem riskli konut demek. Dolayısıyla orta sınıfı başlı başına çökerten bir politika oldu. İrrasyonelden rasyona geçildi ama bütün bedeli çalışan kesimlere ödetildi. Yani çalışan kesimleri destekleyecek bir sanki talepten kaynaklı bir enflasyon var. Bu talebi kesersek enflasyon da durur. Bu insanların talep edecek durumu kalmadı, canı kalmadı. Bu insanlar kuru ekmekle öğün geçiriyor. Anketler yapıyoruz. İstanbul'da %6 çocuk gün boyu bir şey yemedim diyor. Bırakın beslenme, sabah okula aç gitme bunları geçtik. Halkın %16'sı akşam öğününü atladım diyor. Yiyemiyorum akşam diyor. Şimdi böyle bir derinleşen yoksulluk var. Fatura hep çalışan kesime, yoksula çıkmış vaziyette. Yoksulun gelirden aldığı pay 6.3'müş. %20'lik yoksul grubun, en yoksul grubun 5.4'e düşmüş. Aldığı pay daha azalmış. Zengininki 46-47'ymiş en yüksek şeyi. 49'a gelmiş. Şimdi yoksul daha yoksul oldu. Zengin daha zengin oldu. Zengin bunda da doymamış. Orta sınıftan dağılmış. Orta sınıfın da bir bölümü gelirinden kaybediyor. Pastadan aldığı pay azalıyor, küçülüyor. Dolayısıyla bizim işaret ettiğimiz orta sınıf raporuyla beraber Tahsin Bakırtaş hocayla sünde hararetle durduğumuz konu bu. Orta sınıf yoksullaştı. Alım gücünü kaybetti. Yaşadığından, gördüğünden geri kaldı. Böyle bir şey. Tabii bu Avrupa'da filan da Gini katsayısıyla hesaplanıyor. Hani rakamlar onu da gösterirsiniz. Bakın Türkiye tüm Avrupa Birliği ülkelerinde en yüksek eşitsizlik katsayısına yani Gini katsayısına sahip ülke. Tümünde 30'un altında Avrupa'da. Bizde 44.2 resmi veri. Resmi verisi sadece 44.2. Bundan daha fazla bir eşitsizlik olduğunu tahmin ediyoruz. Resmi veri bile alındığında %44.2 eşitsizlikle Gini verisiyle ortadayız. Yani Türkiye 2023'te eşdeğer ortanca net gelirin AB ortalaması arasında %590'lık bir farkla en geride. Milli gelir açısından da bakıldığında. Bir sürü veriyi üst üste koyduğunuzda Avrupa Birliği ülkeleri bunun daha dengeli dağıtıldığı. BRICS ülkelerine, Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınızda biz hızla Amerika Birleşik Devletleri'ndekini andıran hatta onu geçen bir gelir dağılımı eşitsizliğine gidiyoruz. Bu sosyal devletin anayasamızda yazan sosyal devletin birçok zorunlu şartını yerine getirmek bir yana çalışan kesimleri, yoksul kesimleri destekleyecek birçok sosyal politika emin olun belediyelerin yoğun katkısıyla ayakta duruyor. Devlet bu alanda da mümkünse sağlığı özelleştirelim, eğitimi özelleştirelim. Bunlar sırtımızda yük, bunlar yükü azalsın diye bakan politikalar dizisi uygulayar hale geliyor. Böyle olunca çocukların orta sınıfın bir bölümünün çocuğunu özel okuldan aldığını görüyoruz. Artık özel okula gitmesin. Şimdi öteki taraftan şöyle de bir haklı tarafı var. Birçok özel okulda eğitimde bozulmuş, başarılı da olamamış olduğunu görüyor çocuğunun. Yani üniversiteye giren 460 puan üstündeki öğrenciler analiz ettik. %54'ü devlet okullarından gidiyor. Dolayısıyla özel okullardan hem parayla hem de başarısızlık satın alır hale geldiğinizi görüyorsunuz. Orta sınıf böyle bir durumda bakıyor. Çocuğunu dil öğrensin, bir nitelikli uluslararası alanda yarışabilir bir eğitim alsın diye başladığı eğitimden vazgeçmek zorunda. Özel okul masrafından kısmak, oraya göndermekten vazgeçmek durumunda kalıyor. Şimdi bütün bu eşitsizlikler toplumun yaklaşık yarısını oluşturan orta sınıfı ağır bir buhrana sürükledi. Bir de yoksul bir takım desteklemeleri sosyal devlet açısından alabilir durumda. Yani gelirden daha az pay alıyor. Doğru. En fakir %20, en yoksul %20. Belki onun üstündeki ikinci %20'de de devletten destek alabilen olasılık var. Çünkü evi yok, şartları tutuyor. Belirli gelir kademesinin üstüne çıkmamak gibi. Ama ikinci ve üçüncü %20'lik kesim bu şartları hiçbir şekilde sağlayamıyor. Çünkü geliri belli bir düzeyin üstünde, evi var, işte ne bileyim arabası var falan. Ama artık bunları da vazgeçmek, arabasını satmak yahut modelini yenileyememek, vergisini ödeyememek, çocuğunu okuldan almak, sağlık harcaması var ise bundan tasarruf etmek, giyim harcaması var ise 3 senede bir alıyor ise elbise 5. seneyi beklemek filan gibi gördüğünden geri kalan tasarruf politikalarıyla yaşıyor. Birilerine kemer sıkın, sabredin denilirken öteki taraftan eşitsizlik büyük kentlerde İstanbul'da çok ağır bir şekilde hissediliyor. Birileri çünkü zevki sefa içerisinde yaşıyor ve bu parayı rahat harcıyor. Çünkü haydan geldi, kur korumalı mevduattan geldi filan. Kolay yoldan kazanıldı. Harcamakta da beis görülmüyor. Yani 11,5'muş Türkiye'de, 8,5'da en yüksek %20 ile en düşük %20 arasındaki fark. 8,5 katı, 11,5 katı. İstanbul'da 9 katmış, 14 kata çıkmış. Yani en zengin %20'nin aldığı payla en düşük %20'nin aldığı pay en ağır şekilde İstanbul'da eşitsizlik hissediliyor. 14 kat fark var. Bu hakikaten sosyal patlamaya neden olabilecek derin bir uçurum. Ne onu o kadar zengin yapmaya hakkımız var, ne bunu bu kadar yoksullaştırmaya, bunu dengeli dağıtmak, orta sınıf tüm Avrupa ülkelerindeki refahın dengeli dağıldığı yer olduğu için medeni ülkelerde bunu dengeli dağıtmak ve orta sınıfı büyütmek esastır. Biz ne yazık ki orta sınıfı daralttık. Yani biz çocukken Zeki Metin'in yasaklar oyunu vardı. Orada orta direkten işte antik dönemde bahsediyor Sezar'a. Orta sütun çöktü diye. Yani 80'li yıllarda en ağır konusu ülkenin orta direğin çökmesiydi. Onu oyun haline getirmişti Zeki Metin. Üstünden 40 yıl geçti. Az gittik, uz gittik. Miras yedi gibi devletin malını, mülkünü sattık. Geleceğe ilişkin tüm değerlerini borçlandık. Geçiş garantili yollar, iniş garantili havalimanları, hasta garantili, MR garantili şehir hastaneleri yaptık. Geleceğe de borçlandık. Bugünün kaynaklarını da özelleştirdik, sattık. Kamu hizmetlerinin birçoğunu özel şeyle verir hale geldik. Ama ne yazık ki emekliyi fitre alır duruma getirdik. Emekli, asgari ücretle çalışan fitre kabul edebilir hale geldi. Yani onu da kamuoyunun gündemine ben sokmuştum. Üzülerek söylüyorum. Fitreyi 180 lira diye açıkladı Diyanet İşleri. 4 kişilik bir aile 180 lirayı asgari bir kişinin günde doyması mümkün olan para diye açıklıyor. 180 lirayla bir kişi mümkün değil doyamaz. Ama varsayalım ki doğru diye hesapladım. Bir kişi 180 lirayla doyuyor ise. 4 kişilik bir aile 720 lira. Bunu ayın 30 günüyle çarptığınızda asgari ücret kadar para buluyorsunuz. Sadece yemekle. Peki o zaman adama sormazlar mı? Diyanet'in yaptığı hesaba göre bakarsan bu insanlara sadece yemek değil, kira parası da, ısınma parası da, ulaşım parası da, hayatın diğer alanlarındaki paraları da vermek gerekmez mi? Yani eğer sadece 180 lirayla bir kişi doyabiliyor ise, öyle değil mi? Yani nasıl geçinecek bu insanlar? Ondan sonra Diyanet üzülerek müşahede ediyoruz. Emek fitre kabul edebilir, alabilirler diye açıklama yapıyor. Övüneceğimiz bir şey mi? Yoksa utançtan başımızı eğip yerin dibine geçeceğimiz bir şey mi? 25 yıl, 30 yıllık politikaların sonucunda ülkeyi getireceğimiz yer bu mu olmalıydı? Yoksa orta sınıfı büyüttük, refahı genişlettik, yoksul grupların pasarını aldığı payı büyüttük, geliri dengeli dağıttık, yoksulu da bir miktar zenginleştirdik ve ülkenin kaynaklarını verimli kullanıp geleceği tüketmedik diyeceğimiz bir düzen kurmak mümkün müydü? Kesinlikle mümkündü. Ama bütçe ya da politika zaten bu tercihlerden ibaret. Tüm yanlış politikalar gerek ekonomi alanında gerek sosyal politikalar alanında ülkeyi bu noktaya getirmiştir. Benim gördüğüm epistemolojik kopuşta bir şey denendi. Bunun hakikaten bir şey üreteceğine falan inandılar. Sonra hükümet değişikliği olduktan sonra Sayın Bakan irrasyonel politikalardan rasyonel politikalara geçiyoruz dedi. Yani rasyonel politikaları artık uygulayacağız dedi. Esasında zımnen daha öncekilerin irrasyonel olduğunu, akıl dışı olduğunu, gerçek dışı olduğunu Mehmet Şimşek ifade etti. Şimdi bunu düzeltmek için hızlı bir takım tercihlere ihtiyaç var. Bu yanlış o kadar büyük bir yanlış ki. Bunu düzeltmek için aynı anda hem gelir dağılımını dengeli hale getirecek, hem ülkeyi büyütecek bir güven ortamını da tesis edemediler. Şimdi bunların olabilmesi için ülkede güven ortamının, demokrasinin, huzurun, yatırım yapılabilirliği kolaylaştıracak koşulların da oluşması gerekiyor. Yani dış dünyadan herhangi bir yatırımcı ya da bir kaynak demokrasinin, özgürlüklerin, fırsat eşitliğinin, rekabet eşitliğinin yeterince olup olmadığını şüpheyle gözlüyor ise bu ülkeye kaynak getirir mi? Sizin bu girdaptan çıkmanız için bir takım tasarrufları yapmanız, bazı doğru politikalara geçmeniz, bir taraftan da dış bir kaynak bulmanız ve yatırım almanız gerekiyor. Kendi dişlilerinizi de efektif çalıştırmanız gerekiyor. Şimdi böyle bir döviz politikasıyla dişlilerin bir bölümü dışarıya ihracat yapan tekstil gibi bölümleri çökmüş vaziyette. Ekonominin bu çarklarını verimli çalıştırmıyorsunuz. Burada bir başlı başına problem aldınız. Tasarruf yapmıyorsunuz. Tasarrufu öğretmenler odasındaki öğretmenin kettle'ına, personelin servisine sıkıştırdınız. Ama esas tasarruf edilecek para faiz giderlerinde, kur korumalı mevduatta, kamu özel işbirliği projelerinde, geçilmeyen yollarda, köprülerde. Buralardan tasarruf etmiyorsunuz. Ülkede demokrasi ve huzur ortamının, güven ortamının tesis edildiğini kim söyleyebilir? Böyle olursa uluslararası yatırım ve büyük kaynak gelebilir. Bunlar da gelmiyor. Bunlar gelmeyince nasıl çare bulacaksınız? Kısa vadede çare bulmak için en kolay yol sizin elinizle zam verdiklerinizi, sabit ücretle çalışanları ücretinden, boğazından kesmek. Ötekisini söz vermişsiniz kur korumalı mevduata, söz vermişsiniz kamu özel işbirliği projesini yapan müteahhit garantiler vermişsiniz, tahkimler vermişsiniz. Ondan vazgeçemiyorsunuz. Ama memurdan, asgari ücretten, emekliden vazgeçmek çok kolay. Bu ülkeyi düşürdükleri girdap için buldukları son çare. Halbuki ülkeyi huzur ve güvenin, demokrasinin tesis edildiği bir biçimiyle uluslararası alanda itibarlı ve kaynak gelebilir, yatırım yapılabilir hale getirdiğinizde, burası demokrasi ve özgürlüklerin, fikir ifade özgürlüklerinin daha yerinde, uluslararası normlarda tecelli ettiği bir ülke olsa, siz de yatırımlarınızı buna göre alsanız, gelirlerinizi de buna göre paylaştırsanız, dönüp israf ettiğiniz yerlere, kur korumalısından kamu özel işbirliği projelerine, bir dakika, o öyle olmaz. Burada bir düzenleme yapacağız. Yani bu sözler yanlış verilmiş. Bunun bize bedeli ağır oluyor diye orada bir düzenleme ihtiyacı duyarsanız, o zaman oralardan bulduğunuz kaynaklarla toplumun diğer kesimlerine bir refah payı, onların da yaşayabileceği bir kaynak ayırabilirsiniz. Bunları yapmazsanız, o taraflarda mecburen körseniz, o zaman gücünüz toplumun çalışan kesimlerine yeter. Umutsuzluk asla kabul edilebilir bir şey değil. Çok mümkün. Çünkü bir kere sadece moral etkisi bile bu girdaptan çıkılabileceğine ilişkin moral etkisi bile piyasalara olağanüstü olumlu yansır. Uluslararası piyasalara olumlu yansır. Dolayısıyla bir yandan da aklı başında doğru adımları atmaya başladığınız üst üste gördüğünüzde, hakikaten tasarruf edeceğiniz kalemleri doğru belirleyip israf edilmiş kalemlere bir ket vurup uluslararası yatırımı buraya doğru almaya başlayıp kendinizi işlemeyen çarklarınıza verimlilik kazandırmış, teknolojiye ağırlıklı verimlilik anlamında özel kaynak ayırmış ve araştırma geliştirmeyle ülkenin yeni buluşlarla, yeni markalarla dünya gündemine girmesini sağlamış olursanız, neden bunlar olmasın? Yani biz bundan 30-40 sene önce Güney Kore ile benzer birlikteydik. Çin'le, Hindistan'la belki de bir miktar 20 sene 30 sene önce eğleniyorduk, dalga geçiyorduk. Milyoncular işte şöyle böyle. Bunların hepsi bizim ülkemizin bir sağlıklı ekonomik program, kendi içlerinde tutarlı bir ekonomik programla önüne geçtiler. Samsung diye bir marka yarattı Kore. Hindistan'ın, Çin'in çok sayıda teknoloji markası var ve bunlar dünyaya hükmetmeye, liderlik etmeye başladılar. Biz aynı periyotta Rusya şöyle, Çin böyle, Hindistan böyle, Kore böyle. Bunların hepsiyle bir miktarda dalga geçer gibi üstten üstten bakarken hepsi bizi yarışta geri bıraktı. Neden acaba? Birileri doğruyu yapıyorken biz yanlışı yaptığımızdan olmasın? Biz ısrarla halkımızı başka biçimde eğlendirip aynı kümede kalırken, biz hatta küme düşerken birileri üst liglere, Şampiyonlar Ligi'ne tırmanıyor. Bundan ders çıkartmamız lazım. Biz de bunların çok daha iyisini yapabiliriz. Türkiye kaynakları çok büyük, insan malzemesi çok gelişkin bir ülke. Ben hiç umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini düşünüyorum.